Mavi Vatan.
Mavi Vatan programına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından ulaşıyor sesimiz sizlere. Program yapımcımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik yönetimde Sefa Aktan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Efendim bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 21. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Türkiye 6 Şubat sabahı korkunç bir güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de içine alan emsali görülmemiş iki depremle sarsıldı. Yıkım o kadar büyüktü ki Türkiye 4. derece alarm ilan etti ve uluslararası yardım talep etti. Milletimiz çok kısa bir sürede tek yürek oldu. Depremzedelere destek olmak için büyük bir seferberlik başlatıldı. Kızılay, AFAD, AKUT gibi afetle mücadele eden kurumlar, sivil toplum kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, madenciler, itfaiyeciler, gönüllüler ve diğer illerden gelen kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor, mücadele etmeye devam ediyorlar. Yaşanan büyük felaket sonrası dünyanın birçok ülkesinden de Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri yardıma koştu. Bugün biz de programımızda Türkiye'ye sınır komşularından, Avrupa'dan, Asya'dan ve okyanus ötesinden uzanan yardım ellerinden bahsedeceğiz. Celalettin Hocam, öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Gerçekten çok büyük bir badire atlattık. Deprem sonrası biz yurt dışından gelen açıklamaları konuşacağız bugün. Yurt dışından gelen yardımları konuşacağız. Bunları konuşacağız. O zaman başlayalım. Deprem sonrası yurt dışından gelen ilk açıklamalar nelerdir?
Evet. Öncelikle ben de yüce milletimizin başı sağ olsun diyorum. Allah devletimize, milletimize böyle zeval vermesin. Ben de Hataylıyım ve yakınlarını kaybeden biriyim. Ama ben bu yüce milletin ve devletimizin yaraları kısa bir sürede saracağına inanıyorum. Şimdi Türkiye biliyorsunuz bugüne kadar dünyanın neresinde bir afet olmuşsa, neresinde bir sıkıntı olmuşsa oraya koşmaya çalıştı. Ve bu afette de gördük ki az ya da çok bu ektiklerini biçtiğini gördük Türkiye'nin. Yani daha düne kadar, iki hafta öncesine kadar burada Mavi Vatan'da özellikle denizlerimizle ilgili sorunlar yaşadığımız ülkeleri genellikle dile getiriyorduk. Hatta adını da verelim. Başlangıçta özellikle Yunanistan'da her hafta onların devlet adamlarının yapmış oldukları veya Türkiye'ye itham ettikleri veya işte en basitinden Ege'deki o sığınmacıları geri püskürtürken lastik patlatmaları vesaire bunlardan bahsediyorduk. Bu hafta bundan bahsetmeyeceğiz. Çünkü farklı bir olayla karşılaştık. Benzerini 1999'daki bu Gölcük depremi veya Marmara depremi sırasında da yaşamıştık. Şimdi Türkiye'ye bu doğal afet sonucunda, yani yüzyılın afeti sonucunda İlk yardımı gönderenlerden birinin de komşu ülke Yunanistan olduğunu gördük. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Yani Yunanistan var, Yemen bile bir şeyler yapmış. Dünyanın bütün kıtalarından, sadece bir kıtadan gelmedi. O da Antarktika. Çünkü orada bir devlet yok, yerleşik bir düzen yok. Sadece bilim adamlarının orada çalışmaları var biliyorsunuz. Onun dışında her yer var. Yani Türkiye'nin komşuları da var. İslam ülkeleri de var doğal olarak. Avrupa ülkeleri de var. Bakıyorsunuz Akdeniz'deki bütün sahildar ülkeler var, Afrika var, Latin Amerika var, Kuzey Amerika zaten var. Asya var, her yer var, Uzak Doğu var. Her yerden Türkiye'ye destek yapıldığını görüyoruz. Bunlar da ülkelerin gücüne göre, uzaklığına göre olduğunu görüyoruz. Bunları gördük. Ben onun için diyorum ki Türkiye bence ektiğini biçmektedir diyorum. Ayrıntıya girelim mi şimdi bilmiyorum. Mesela Yunanistan'a ayrı bir...
Hocam ilk açıklamalara başlayalım o zaman.
O zaman şöyle yapalım.
Yunanistan'ın ilk açıklaması ne?
Mesela Yunanistan'da o kadar ilginç ki çok hoşumuza da gitti bu. Yunanistan'da Katimerini gazetesi var. Ben bunu takip ederim. İngilizce şeyde vardır. Genellikle de Türkiye aleyhtarı yazılar da vardır orada. Ama burada deprem günü hepimiz Türk'üz diyerekten bir karikatür yayınladılar. Tamam mı? Aynı gün yani Fransa'nın da destekleri oldu filan ayrı mesele ama o bir hani Hazreti Muhammed'i karikatürize eden Charlie Hebdo dergisi vardı. Bu ise biraz olayı mizaha alaraktan tank yollamaya bile gerek yok. Yani Türkiye zaten yıkıldı demek istiyor. Ona bir cevap niteliğinde olmuş bu. Yine Yunan televizyonlarından RT o sabah programında deprem bölgesindeki enkaz görüntülerini yayınlarken Karadeniz'imizin bir yanık türküsü var. Ben seni sevduğumu da dünyalara bildirdim şeklinde bununla birlikte yayınlamış. Yani bu insanların içerisindeki düşmanlıkların daimi olmadığını, bir böyle üzücü durumda nasıl yaklaşıldığını gösteren güzel tablolardan bir tanesi.
Hocam sonuçta hepimiz hani burada biz siyasi alanı, uluslararası siyaseti konuşsak bile hepimiz sonuçta birer insanız.
Tabii.
Ve halklardan oluşuyoruz. Böyle bakınca gerçekten de aslında kimsenin kimseye düşman olmadığını, herkesin kardeş olduğunu görebiliyoruz. Keşke böyle olaylar yaşamadan bunu görebilsek diyebiliriz belki de.
Mesela Türkiye'nin komşularından hemen Azerbaycan, bir milletin iki devletinden biri Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Yunanistan, İran, Ermenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hemen yardıma koştu. Yani bunlar ilk hemen şey olarak yardıma gelenlerdi. Mesela bir başka şey, iki gün sonra, 13 Şubat'ı Arnavutluk Milli Yaz Günü ilan etmiş. Sonra bakıyorsunuz birçok ülkede Tayvan'dan işte Pakistan'a kadar devlet başkanları veya başbakanlar, milletvekilleri birer maaşlarını bu yardım için ayırmışlar. Bunların olduğunu görüyoruz. Gene bakıyorum Alman Bild gazetesi aynı şekilde Türkçe, Almanca ve Arapça gene destek veren sözler vermiş. Yani birçok şeylerde de yabancı basınlarda da bunu görmek mümkündür. Belki akla şu gelebilir ya Almanya'da Türkler var diye, doğru ama yani her Türk'ün olduğu yerde yapmıyor. Az önce işte Fransa'dan bahsettik Charlie Hebdo'nun yaptıklarından. Bu şekilde mesajlar aldık. Mesajlar almakla kalmıyor. Bazı yerlerde yardım kampanyaları var. Bazı yerlerden gönüllüler geliyor. Yani mesela İspanya neresi, Türkiye neresi dersiniz değil mi?
Meksika'dan geldi.
Evet, Meksika'dan var. İspanya'da yardım şey oluyor. Madrid'de depolarda yer kalmıyor. Yardımları toplayacak şey kalmıyor. Veya bakıyorsunuz o ünlü futbol takımları vardır ya, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid falan. Bunlar da yardımlara destek veriyor. Yani bu şekilde o kadar çok var ki bakıyorsunuz işte Türkiye'de futbol oynamış, İtalya'ya gitmiş bir futbolcu, Güney Koreli, ondan bir destek olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de oynayanlardan, yabancılardan görüyorsunuz. Ben şunu görüyorum. Yani bütün dünya Türkiye ile bir dayanışma içerisine girdi. Dediğim gibi bu çaplarına göre, gücüne göre, uzaklığına göre biraz değilse de sizin de söylemiş olduğunuz gibi yani komşu Azerbaycan'dan işte Güney Latin Amerika'daki Şili'ye kadar, Arjantin'e kadar, Brezilya'ya kadar veya Kanada'dan Uzak Doğu'daki Filipinlere, sonra İndonezya'ya kadar, Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar hemen hemen her yerden, Çin'e kadar her yerden Türkiye'ye destek yağdığını gördük. Bu insanlık adına, şahsen benim insanlık adına benim içimde bazı şeyleri yeşertti. Buradan da şunu söylüyorum ki bu insanlık bir araya gelirse, hani bu iklim değişikliği vesaire diyoruz ya, dünyayı kurtaracak formülü de bulabiliriz. Bu dayanışmadan ben bunu gördüm.
Evet, yani sadece devlet bazında da değil, halkların da topladığı bazı yardımlar var. Onlar da Türkiye'ye geliyorlar.
Tabii, isterseniz açalım onu. Buyurun. Mesela Atina Belediyesi böyle bir şey açıyor. Hı hı. Yardım şeye açıyor. Hemen dolaşıyorlar. Hatta orada torununa bir şey almaya gelen bir yaşlı bir dede bile geliyor, ondan sonra bir şeyler almış, o yardım yerine getirip diyor, yaşlı birisi bunu getirin. O kadar çok ki böyle, yani 1, 2, 3 değil. Yani burada ben şey çıkartmaya çalıştım, Türkiye'ye yardım eden ülkeler hangisi diye. Şeye de, yapımcıya da yolladım. O kadar çok ki, isterseniz birkaç tanesini okuyalım şuradan.
Paylaşalım.
Mesela Avrupa Birliği tarafından düzenlenen kriz toplantısında 21 Avrupa ülkesinden 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçtiği ifade edildi. Daha ilk dönemlerde hemen bunlar Adana havalanına ulaşıyorlar. Amerika arama ve kurtarma çabalarını destekleyecek ekipler dahil Türkiye'ye acil yardım gönderiyor. İlki 79, daha sonrası da geliyor bunun. Bunun içerisinde gene Los Angeles itfaiyesinden 100'e yakın personel var. Daha sonra 6 köpekle birlikte gönderilen başka bir birlik var vesaire vesaire. Fransa'dan gelenler, biraz önce Charlie Hebdo'yu eleştirdik ama hemen Fransızlar yardım malzemeleriyle dolu iki uçakla Adana'ya inmişler.
Onlar zaten çok azınlık olarak kalıyorlar diye,
evet,
biliyorum.
İngiltere aynı şekilde. Mesela İngiltere Başbakanı Hint asıllı Sunak orada gidip şeyde, Londra'daki bir üniversitede yapılan yardım paketlemesine bir fiilen katılması gibi bir,
evet,
başbakanın. Bunların olduğunu görüyoruz. Alman başbakanın aynı şekilde, Cumhurbaşkanının aynı şekilde ifadeleri var. Yani bunu sadece şey değil. İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yapsa filan tamam, normal deriz. Ondan sonra işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kişisel dostluğu olduğu bilinen Putin yapsa buna evet deriz. Mesela ilişkilerimizin pek güzel olmadığı söylenen Mısır Devlet Başkanı Sisi dahi telefon açıyor, Erdoğan'la görüşüyor, ayrıca da destek gönderiyor. Bunun gibi. Bunlar var. Yani destek gönderemeyen sadece Suriye var, çünkü Suriye'de de büyük yıkım var. Yani Suriye'de de 6-7 bin kişinin en azından hayatını kaybettiği ve büyük bir yıkım yaşadığı biliniyor. Yani onlar Antep'in, Urfa'nın ve Hatay'ın hemen güneyinde biliyorsunuz.
Hı hı.
Irak'tan var, Irak'taki Irak Kürt, Kuzey Kürt yönetiminden var, İran'dan var, her yerden var. Yani bazıları Sahra hastaneleri yollamışlar, bazıları arama kurtarma ekipleri yollamışlar. Bunlar köpekle veya şeyle olarak. Bazıları işte şey gönderiyor, orada ne diyelim ona, şeyler için, silahlı kuvvetlerin sahrada kurdukları aşevleri veya yemekhaneler vardır. O tip tesislere göndermişler. O kadar çok ki bunlar. Bunlar az buz değil. Bu arada kampanya açmışlar. Kampanya, yani yardım kampanyası. Şeye bakıyorsun, Katar'da var, Kuveyt'te var, Hollanda'da var, Almanya'da var. Birçok yerde kampanya var. Bu kampanyaları başlatanlar içerisinde yurt dışındaki Türkler de var. Onu da söyleyeyim. Yani onların da etkileri var. Veya buradan söyleyerek, şimdi dünya epeyce artık küresel hale geldiği için çeşitli yerlerde tanıdıkları var. Onların tetiklemeleriyle çeşitli yardım kampanyalarının açıldığını görmüş oluyoruz. Yani bunlar saymakla tükenmez. Bunlar şey var, sanıyorum bazıları o yardım ekiplerinin yahut da enkaz altındakileri kurtarma ekipleri vardı biliyorsunuz. Onları kurtaranların önemli bir bölümü artık ayrılmaya başladılar. Fakat Yunanlılar diyoruz mesela, Yunanistan'dan gelen ekiplerin birisi Kırıkhan'da, birisi Antakya'ya gitmiş sanıyorum. Orada kurtardıkları bir insan var. O insanı kurtardıktan sonra yani sevinci anlatılacak gibi değil. Yani sanki kendi evladı kurtulmuş gibi, hı hı, sevinen bir Yunanlı görüyoruz orada. Bunlar var. Bu dediğim gibi işte insanlığın ölmediğini, tekrar söylüyorum, insanlığın ölmediğini bize güzel bir şekilde gösteriyor. Keşke yaşamasaydık da insanlığın ölüp ölmediğini bilmeseydik, ama hiç değilse bu büyük felaket karşısında küçük bir teselli diye görüyorum ben bunu.
Şimdi hocam, Türkiye 4. derece alarm ilan etti demiştik programın açılışında. Bu ne anlama geliyor? Bunu soralım size.
Şimdi böyle doğal afetler sırasında çeşitli alarm kademeleri var işte. Alarm kademesinde seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4 şeklinde. Yani seviye 1'e baktığımızda yerel imkanlarla bunu, afetin etkisini yerel imkanlarla giderebilirsiniz. Ya İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından bu desteklenebiliyor. Seviye 2, destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır. Yani bir diyelim ki sadece bu Maraş'ta olmuş olsaydı, diğer yerleri etkilememiş olsaydı, ona destek olacaklar nerelisi olabilirdi? Yakın iller, eğer oralarda yıkım olmadıysa Gaziantep gibi, ondan sonra Osmaniye gibi vesaire, bunlar olabilirdi. Dolayısıyla orada da İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ilgili arama kurtarma birlik müdürlükleri ve birinci grup destek iller diyor. Onlar devreye giriyorlar. Gene seviye 3'e baktığımız zaman ulusal desteğe ihtiyaç var burada. Yani büyük çapta bu diyelim ki. Ulusal desteğe ihtiyaç var. Birinci ve ikinci grup destek iller burada. Yani sadece komşu olan iller değil, çok daha fazla sayıda ilden gene buraya gönderecek. Yani arama kurtarma ekiplerinden işte yardım konvoylarına varıncaya kadar bunlar var. Ondan sonra gene ulusal kapasiteyle gene de bu. Seviye 4 ise artık son seviye bu. Uluslararası desteğe ihtiyaç var. 1 ve 2. grup destek iller, ulusal kapasite, yani o etraftaki iller, komşu illere ilaveten Türkiye çapında diyelim bunu, bir de yine uluslararası kapasite, yani dünya çapında, küresel çapta yardım ve destek istenen seviye demektir.
Evet, şimdi kıyaslamak gibi istemiyorum elbette ama meraktan soruyorum, dünyada bunun örnekleri var mı bu tür felaketlerin? Hani şimdi, dördüncü derece alarm anlamak açısından soruyorum.
Şimdi bu şekilde olan büyük felaketlere biz zaman zaman kamuoyu olarak her zaman yaklaşamadık. Mesela buna benzer şeyler biliyorsunuz Japonya'da olmuştu. Bir tsunami de gelmişti arkasından hatırlayacak olursanız.
2011'di galiba.
2011. Sanıyorum evet evet o yıllardaydı. Hatta bir şeyde nükleer santralde bir zarar görmüştü. Bu mesela işte seviye 4 olan bir şey. Yani Japonya ki böyle doğal afetlerde özellikle de deprem karşısında en duyarlı ve depremle yaşamayı tamamen bir ilke haline getirmiş ve çok büyük depremler yaşamasına rağmen bunu en az hasarla atlatan bir ülke. Onlar dahi bunu yaşadılar. Depremden değil, özellikle yaratılan tsunami'den dolayı büyük zarar görmüşlerdi. Yani dün gibi hatırlıyoruz o dalgaların nasıl geldiğini, nasıl insanları, binaları yuttuğunu biliyoruz daha. Yani televizyonlar da gösterdiği için. Bu var benim hatırladığım. Onun dışında tabii ki neler var? Şeyleri görürüz. Yani savaşlar var. Yahut da iç karışıklıklar var. Yani bu Arap Baharı'nda falan yaşananlar var. Ama hiçbiri bundan kıyaslanamaz. Doğal afet kavramına uymamız gerektiğinde bunu söyleyebiliriz. İşte Amerika'da falan bakıyorsunuz bazen kasırgalar oluyor. Ama onlara dahi yardımlar götürüyor. Onlar dahi şimdi bir şeyde kasırgayı önleme yetkiniz yok. Ama kasırga sonrasında yardımlar var. Orada da genellikle suyla ilgili olduğu için böyle enkaz kaldırma vesaire olayı yok. Onunla da kıyaslamak mümkün değil.
Evet.
Yani bu bazı şeylerin deprem bilimcilerin söylemiş olduğu gibi 130 ila 500 atom bombası kuvvetinde diyorlar ya öyle ve veya bazılarının söylediği gibi son 100 yılın en büyük doğal afeti deniyor. Hakikaten öyle bir afet. Pek de diğerlerle onun için kıyaslanacak gibi değil. Yani şeyi de söylüyorum. Japonya'daki de tsunami oldu. Sonra sular geri çekildi bir süre sonra. Bıraktığı etki gene buradaki kadar değildi. Yani şöyle o dönemde tsunami sırasında kurtulan kurtuldu. Kurtulamayan ise yaşamını yitirdi. Ama sular artık kısa sürede çekildiği için öyle günlerce bizdeki gibi enkaz altında canlı var mı yok mu diye arama olayı olmadı. Bunu söyleyeceğim. Ve bir anda 10 ilde 10 il, ilçeleri, bunların bazılarının nahiyeleri, köyleri ve mezralarıyla birlikte düşünün. Şimdi ben yani Hatay'ı karış karış bilen bir insanım. Şöyle bir düşünüyorum, Antakya benim ortaokulu okuduğum yer. Orada dümdüz olmuş, ayakta kalan binaların bile çoğu için bunlar bundan sonra kullanılamaz diyor. Kırıkan felaket bir halde. Samandağ aynı şekilde. Yani en az etkilenen benim doğduğum ve halen akrabalarımın çoğunlukta olduğu sık sık gittiğim Dörtyol ilçesi var. Orada bile 5 katlı 7 tane bina yıkılmış. Tamamen dışında halbuki. İskenderun'da da gene önemli şeyler yıkıntılar oldu ama en çok Hatay'da Antakya, Samandağ ve Kırıkhan'da olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir şey daha oldu. Genelde Depremlerde biliyorsunuz yüksel yerlerde olan, yani dağlarda veyahut da dağ eteklerinde olan binalara pek bir şey olmaz. Fakat Hassa'da dağ köylerinde yıkım çok. Yani ilginç derecede ovadakinden çok orada da dağlarda olmuş. Yani beklenmedik bir şey bu. Neyse, tekrar şeye dönecek olursak,
Genel
diye
yardımlara.
yardımlara dönecek olursak, orada bakıyoruz. Ben bazı şeyler var. Millet olarak bazen şeylere çok itibar ediyoruz. Komplo teorilerine. Şimdi bunlardan birisi mesela Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi de göndereceğini söyledi. Ya, tamam mı? Şöyle bakıyorum sosyal medyada, özellikle muhtemelen size de gelmiştir.
Evet, her
Gelmesin
yerde
işte,
görüyoruz.
gelmesin Türkiye'yi işgal eder filan diyor. Bazılarında yazdım, bana ciddi ciddi bunu soranlar da vardı. Evet dedim, o uçak gemisi Akdeniz'de zaten şeyin konuşlu. Girit'te, Yunanistan'a bağlı Girit'teki suda üssü var, Suda Bey. Orada bağlı. Önce dedim Yunanistan'ı işgal etti. Sonra sık sık uğradığı İtalyan limanları var. İtalya'yı işgal etti. Şimdi gelecek sıra bizde dedim. Yani bu komplo teorilerine artık uymamız lazım. Kaldı ki bir uçak gemisinin Türkiye'yi işgal edeceğini söylemek, Türkiye'nin gücünü bir kalemde çizip bir paçavra gibi kenara atmak demektir. Böyle bir şey söz konusu değildir. O gemi gelecekse eğer, şunun için gelecekti. Üzerinde onların tam teşekküllü bir hastane var. Ayrıca ambulans helikopterler var. Yani hasta taşımak için özel helikopterleri var. Bu şeyler bu şekilde dizayn ediliyor ve bu şekilde donatılıyor uçak gemileri. Yani sadece üzerindeki uçağı uçurmak için değil. Orada 5.000 kişiye yakın, bazılarında 3.500, bazılarında 5.000 kişiye yakın personel var. Bu maksatlarla. Bir de tabii ki kuvvet kaydırmak için. Bu maksat için. Ama bir de tam teşekküllü hastanesi, onunla uygun olaraktan ambulans uçakları var. Şimdi yani o konuda ve bir de Türkiye'ye ilk bu desteği gönderen ülkelerden birisi İsrail. İsrail'e de dil uzattık. Yani bunu anlamakta güçlük çekiyorum. İşte Siyonistler, CIA bilmem ne gelmesin diyenler oldu. Bu insanlığın şeyidir. Yani bu diyenlere ben şunu söylüyorum. Sen oradaki Antakya'daki, Maraş'taki, Adıyaman'daki, Kırıkhan'daki, Samandağ'daki göçüğün altında olan insan mısın? Dışarıdayken söylüyorsun bunu. O insanların kurtarılmaya ihtiyacı vardı. İsrailler kaç tane insanı göçük altından kurtardı? Amerikalılar da kurtardı. Japonlar da kurtardı. İngilizler de kurtardı. Almanlar da kurtardı. Yunanlılar da kurtardı. Herkes kurtardı yani. Dolayısıyla bunlar da benim özellikle bu çalışmayı yaparken ve televizyon izler şeyi sosyal medyada karşılaştığım yanlışlardı. Onu da söylemek istiyorum özellikle.
Evet, hocam ben şunu merak ediyorum. Siz güvenlik politikaları uzmanısınız ve dış siyasetler senelerce ilgilendiniz ve ilgilenmeye devam ediyorsunuz. Dış siyasette şimdi böyle olaylarda gördüğümüz yardımlar karşısında şunu düşünüyorum, şunu merak ediyorum. Yeni bir siyaset, daha şefkatli bir siyaset mümkün olabilir mi bundan
Hangi
sonrası için?
alanda mesela, kim mi? Özellikle Yunanistan'a karşı mı veya
Yunanistan'a
Yunan mı?
karşı da sorabilirim.
Evet. Şimdi şöyle, yani bu hemen 1999 Marmara depremi aklıma geliyor bu sorduğunuz zaman. Şöyle bakıyorum, aslında bu deprem nedeni, bu doğal afet nedeniyle bize yardım eden ülkeler arasında aramızın pek de iyi olmadığı, zaman zaman gerilimler yaşadığımız ülkeler vardı. İşte birisi bunlardan Yunanistan'da biliyorsunuz. Ondan sonra bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri, aynı ittifak içerisinde olmamıza rağmen. Son zamanlarda İsrail ilişkileri düzelttik. Mısır'la da düzeltmeye başlamıştık ama tam rayına oturmamıştı. Ve bir de Suriye var yani şey olaraktan. Fransa'ya da zaman zaman gelgitler yaşıyoruz, onu söyleyebiliriz. Eskiden Almanya'da da eskisi gibi değil artık, onları da biliyoruz. Fakat bu ülkelerin yaklaşımlarını gördüğümüzde bir kere insani açıdan olabildiğince güzel bir şekilde yaklaştıklarını görüyoruz. Şimdi ben emekli deniz kurmay albayım ve Türk-Yunan konularında çok iyi bilen birisiyim. Yani bir akademisyenim ama bir profesörüm ama görevdeyken de Türk-Yunan konularında çok çalışmış birisiyim. Hatta Genelkurmay'da kurulmuş olan o dönemde, şimdi adı değişti, Doğu Akdeniz dairesi haline dönüştü. O zaman Yunanistan Kıbrıs dairesi vardı. Orada Yunanistan Şube Müdürlüğü yaptım. Hem de 99 depremlerinden sonra geldim o göreve. O zaman dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin üzerinde çok çalışmış birisiyim. Bugün de buraya bir ayrı bir konuşmacı istemememin nedeni ben bir program yapımcılarından birisi olmama rağmen konuyu çok iyi bilenlerden birisi olduğum için ikinci bir kişiyi çağırmayayım, bölünmesin dedim. Çünkü fiilen bulundum işin içerisinde. Şimdi o günkü tabloyu size anlatayım ben. 1999'dan önce biliyorsunuz 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Yunanistan'da çok gerilimler yaşadık. Yani ben gemi komutanıyken, ikinci komutanıyken hep bunlarla yattık, kalktık. Yani 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren bunları yaşadık. 96'da Karadağ krizi vardı. Savaşın eşiğinden döndük. İki ülkenin donanması Karadağ'ın karşısında, Karadağ'ın ordu karşı karşıya geldiler. İşte NATO Genel Sekreteri Solana ve Amerika Başkanı Bill Clinton'ın telefon diplomasisiyle bu iş o an için dondurulmuştu. Ama ondan sonra da devam etti. Türkiye PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun elebaşısı Suriye'deydi. Ama Suriye'den en sonunda bir dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Reyhan'ın da yaptığı konuşmadan sonra Atilla Paşa Suriye bunu dışarıya kaçırdı. Suriye'nin ilk gittiği ülkeler arasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi vardı. Ve neticede biliyorsunuz 99'un başında bu terör elebaşısı Abdullah Öcalan Kenya Nairobi'de Yunan Büyükelçiliğinden çıktıktan sonra yakalandı. Yani Yunanistan'la böyleydik. Durumumuz böyleydi. O dönemde gene Yunanistan'da Panhellenik Sosyalist Partisi, PASOK, o iktidardaydı. Bir Dışişleri Bakanı vardı. Başbakan Simitis'ti ama Dışişleri Bakanı Pangolos vardı. Azılı bir Türk düşmanıydı. Yani bu. Şimdi o dönemde bu olayları yaşadık. Derken Dışişleri Bakanı Pangolos değişti. Yerine Yorgo Papandreou oldu. Daha sonradan Papandreou PASOK'un başkanı olarak başbakanlık da yaptı. Şimdi Papandreou ile birlikte o dönemdeki bizim Dışişleri Bakanı rahmetli İsmail Cem Haziran ayında yanılmıyorsam 99'un Birleşmiş Milletler'de bir araya geldiler. Birleşmiş Milletler'de bir araya gelerekten iki ülke ilişkilerini yumuşatma kararı aldılar. Şimdi bu birincisi bu. İkincisi 99 depremi oldu. Gene Yunanistan bu depremde olduğu gibi hemen bir ekip yolladı ve depreme yardım etti. Yardımı çok iyi oldu olmadı önemli değil ama bir komşu olarak gerilim yaşadığınız bir ülkeye hemen yardım elini uzatıyorsunuz. Bu çok önemli. Ve 99 depremi bizde 17 Ağustos'ta oldu biliyorsunuz. O deprem Atina'da bir başka depremi tetikledi. Atina'da da 7 Eylül'de hemen aynı yılın 7 Eylül'ünde bu defa 15 gün 20 gün sonra falan işte orada bir deprem oldu. Bu defa Türkiye'den bir ekip gitti oraya. Tamam mı? Şimdi bu tabii ki Yunanlarla ilgili benim çok şeylerim var, anılarım var. Yunanlarla özellikle yurt dışındayken iyi anlaşırsınız. Yani şeyleri bir kere millet olarak onlar da bizde çabuk tepki veren insanlarız.
Çok
tez canlıyız. Bazı şeylerimiz vardır. Çabuk heyecanlanırız ve çabuk tepki veririz. Ondan sonra damak tadımız birbirine uygundur vesaire. Bunlar var.
Evet.
Şimdi bu iki milletin basını da aynı şekilde. Yani Karadağ krizini iki ülkenin basını alevlendirdi. Tamam mı? Böyle bir tepkileri var. Bu iki depremdeki karşılıklı yardımlarda gene iki milletin bu sıcakkanlı ve çabuk tepki gösteren o dönemde olumlu oldu bu. Bununla birlikte kaynaşmayı sağladı. Şimdi ben o dönemde Genelkurmay değildim. İşte Yunanistan Şube Müdürü'ydüm. Clinton dönemiydi. Clinton'ın son dönemleriydi o dönemde. Amerika'da Başkan Clinton'ın ve Clinton birçok ülkede sorun çözmek istiyordu o zaman. Soğuk Savaş sonrasında Amerika'nın işte küresel tek güç olduğu, tek kutup olduğu ve sorun çözmek isteyen bir Amerika vardı. Ya da Clinton yönetimi vardı. Ondan sonra olmadı zaten. Şimdi o zaman Amerikalılar da geldiler. Türkiye'de de biliyorsunuz 28 Şubat sürecinin etkisi hala devam ediyor. Yani her ne kadar hükümet vesaire varsa da hatta 99'un şeyinde yeni seçimler oldu. Koalisyon hükümeti kuruldu. DSP, MHP, ANAP. Buna rağmen vardı. bizimle Türk Yunan sorunlarını görüşmek istediler. Daha doğrusu daire başkanı amiralle görüşeceklerdi. Üç kişi, Amerika'dan iki kişi gelmiş. Bir de Amerikan Büyükelçiliğinden elçi müsteşar. Şimdi o şeyden görüşmeden bir gün önce şube müdürü bana onun çok önemli bir işi çıktığını ve görüşmeyi benim yapmamı söyledi. Geldiler bunlar. Oturduk konuşuyoruz. Yani deprem nedeniyle Amerikalılar da Türk-Yunan ilişkilerinin düzeltebileceğini söylüyorlardı. Şimdi geldiler. Ben tabii orada şey değil, duygusal değil, olaya devlet açısından yaklaşmak mecburiyetindeyim. Onlara dedim ki bizim şu kadar çok sorunumuz var. Bu kadar sorun varken bunları kolaylıkla çözmemiz mümkün değil. İsterseniz şey yapmayalım. Zaten bu bizim kendi işimiz de değil. Her şey olarak, asker olarak bunlar dışişlerinin işi falan dedik. Neyse biz evet desek bile Yunanlar bunun çoğunu evet demeyecektir dedik. Ama o yıl şeyde Aralık ayının 10-11 Aralık ayında 99'un bir de şeyde Avrupa Birliği'nin Helsinki'de bir zirvesi vardı. Bu Helsinki zirvesinde Türkiye'nin adaylık süreci ne karar verildi. Hatta Lipponen mektubu vardır o dönemle ilgili. Arkasından Finlandiya Başbakanı Lipponen, işte şeyin genel sekreteri, Avrupa Birliği'nin Solona vesaire geldiler. Ankara'dan rahmetli Ecevit'i başbakan alıp Helsinki'ye götürdüler. Orada bir Avrupa Birliği ailesi fotoğrafı da çekilmişti. Şimdi böyle şeyler de oldu ve Türk basını bu defa gene işte o Genelkurmay'da olduğum zamandı, silahlı kuvvetlerin sanki Avrupa Birliği'nin karşısında olduğunu söyler gibiydiler. Tamam mı? Öyle olmadığını biliyorduk biz. Onun üzerine tuttuk, bir şey yaptık. Acaba ne yapabiliriz dedik. Geniş bir şubemiz vardı bizim. Büyüklerimizden de aldığımız şeyle, talimatla düşündük ne yapabiliriz Türk-Yunan ilişkilerini düzeltmek için. Çünkü Avrupa Birliği'nin giriş sürecinde bu karar alındı ama Avrupa Birliği aynı zamanda bize bir de yük verdi. Dedi ki komşularla ilişkilerini düzeltmek şartıyla. O ilişkilerini düzeltme şartı da belli. Ege'deki sorunlar ve Kıbrıs. Şimdi dolayısıyla ne yapabiliriz? Verkurtul da yapmak istemiyoruz. Oturduk, beyin fırtınası ve en sonunda 8 tane güven artırıcı önlemler paketi hazırladık. Sonra bu taslağımızı aldık dışişlerine, kuvvet komutanlıklarına, İşte MİT'e, İçişleri Bakanlığı'na filan gönderdik. Bir ay sonra da bu görüşlerle ilgili veya varsa ilave görüşlerinizle ilgili gelin bir toplantı yapalım dedik. Hı hı. Yaptık, ortak akılla bir şeyler çıktı. Sonra aldık bunu, bu ürünü dedik Dışişleri Bakanlığı'na verdik. Ve bunu Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a teklif etti. Yunanistan 10 ay buna bir şey söylemedi. 10 ay sonra ilk şeyleri geldi. Beni aradı Dışişleri Bakanlığı'ndan o dönemdeki müsteşar arkadaş. Daha sonra Büyükelçi oldu Heidelberg. Dedi ki albayım Yunanistan ilk kez dedi tepki verdi. Nedir? İşte şeydeki iki ülke arasındaki kara sınırını yani Trakya'da buradaki kara mayınlarını karşılıklı olarak kaldıralım diyor. Ne dersiniz dedi. Bence hemen evet deyin dedim. Çünkü dedim bir kara mayınlarının kaldırılması konusunda 1997 tarihli Ottawa Sözleşmesi'ne Türkiye taraf imza koydu. Bundan dolayı ikincisi zaten bizim tarafta kara mayın yok. Hı hı. Sonra arkasından iki Dışişleri Bakanlığı iki ülkenin istikşafi görüşmeler adı altında görüşmelere başladılar. Yani bu 2016'ya kadar devam etti. Güzel bir şeydi. Güzel bir şeydi bu. Ancak 2016'dan itibaren işler tekrar bozulmaya başladı.
Hocam burada bir virgül koyalım. Tamam. Bir spotumuz var. Ardından tamam. Yine sohbetimiz devam etsin.
Paşa, duyuyor musun beni?
Duyuyorum abi.
Allah şükür ya Rabbi.
Allah şükür.
Allah şükür.
Duyuyor musun beni?
Duyuyorum abi.
Sen şimdi konuşurken ben böyle daha güzel çalışıyorum.
Abim.
Efendim.
Abim bir çıkartacağız.
Bizi. Çıkartacağız. Hepiniz için burada bir tane bir şey bırakmayacağız.
Evde miyiz?
Evdeyiz evde.
Sizleri nasıl girdiniz?
Camdan girdik, camdan girdik.
Camdan girdik. Kattık camlar burada.
Kaç gündür susuzsun?
Deprem olduğu zaman siz beni çıkartana kadar.
Sare, benim elimi görüyorsun değil mi?
Görüyorum.
Hamza. Bak, uzatıyorum suyu.
Hadi.
Tamam, hadi gene. Teşekkürler diyen ağzına gelip kurban oldu.
Yalnız değilsin Türkiye.
Değerli dinleyiciler, Mavi Vatan devam ediyor. Güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla beraberiz. Hocam, 1999 yılı yazında yaşanan Marmara depremi ardından Yunanistan'da bir yumuşama dönemi yaşanmıştı. Bunu konuşuyorduk, bir virgül koymuştuk. Evet. Virgülden devam edelim.
Şimdi onu söylüyordum. Güven artırıcı önlemler paketini hazırladık. Dışişleri Bakanlığı'na verdik biz. Onlar ayrıca iki ülke arasında istikşafi görüşmeler yapacaklardı. Tabii biz bu işin teknik ekibiyiz. Bunu güven artırıcı önlemleri Yunanistan'a teklif edecek olan siyasi irade. O zaman da az önce söylemiş olduğum koalisyon hükümeti var. DSP, MHP ve ANAP. Onlar da teklif ettiler hakikaten. Başlangıçta da oldu. Yani Dışişleri Bakanı Papandreou'da bizim rahmetli Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le uyumluydu. Bu destekleyici oldu. Ancak şu var. Burada şu nüansı unutmamamız lazım. Yani insanlık çok güzel bir şey. İnsana yardımlar çok güzel bir şey. Fakat ben Yunanlıyı tanıyorum. Maalesef bunu söyleme mecburiyetinde kalmasaydım. Yani millet, iki ülkenin insanlar arasında birebir herhangi bir fark yok. Tamam mı? Ama iş milli çıkarlara, milli menfaatlere geldiği zaman orada Yunanistan'da var, hiçbir şekilde geri adım atmamak.
Yani uluslararası siyaset daha farklı.
Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu olaydan sonra ben bunu bir dönemin Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde yapan Ahmet Zeki Bulunç var, Büyükelçi. Onunla da konuştum. Şimdi bu tip o 99 depreminde Türkiye ile Yunanistan'ın yaklaşmasını başka türlü kullandılar. Yani anlam planı Kuzey Kıbrıs Türklerinin tamamen aleyhinde olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türklerini Avrupa Birliği'ne giriyorsunuz vesaire diyerekten bir şekilde bir ikna gücü, bir algı yarataraktan böyle bir şey yarattılar. Türkler büyük ölçüde evet dedi ama Güney Kıbrıs Rum kesimi büyük ölçüde hayır dedi. Ve yani anlam planında Türkiye'nin ya da Türklerin aleyhine olmasına rağmen onu bile kabul etmediler de daha fazla şey istediler. Sonra hükümetler değişti Kıbrıs'ta. Dolayısıyla o Akıncı, ondan önce Talat vesaire. Türkiye'nin yahut da Türk kesiminin zemin kaybettiğini gördük. Şimdi sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Burada ben tamam, yani insani duygulara tamamen sahip çıkıyorum. Hiçbir şekilde bu konuda... Bu depremde Yunanlıların göstermiş olduğu insanlığa herhangi bir şekilde halel getirmek istemiyorum. Ama bir de tecrübemiz var. Bunları da unutmamamız lazım. Yani Yunanlı ile Türkler arasındaki fark şu. Biz böyle durumlarda bazen milli çıkarlarımızı onlar kadar iyi savunmuyor veya düşünmüyor olabiliyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bunu söylerken sevgili izleyiciler, ya hoca da amma katıymış falan diye düşünmeyin. Bunu sizler için değil, devletimizin karar mekanizması için, karar vericiler için özellikle söylemek istiyorum. Yoksa maksadın bir Türk-Yunan düşmanlığını ortaya koymak değildir. Yani Avrupa'ya bakın, birbiriyle en iyi geçinen ülkeler uzun bir yıllardan beri en azından komşu ülkeler olmuştur. Ticari ilişkileri çok daha iyi ilişkidir. Yani 3 defa Fransa'ya karşı 2 defa işgal etmiş, Birinci Dünya Harbi'nde ise Majin hattında durmuş olan Almanlarla Fransızlara bakın, Avrupa Birliği'nin iki dinamosu en sıkı ticari ilişkilerin olduğu iki ülke haline gelmişlerdir. Yani Türkiye ile Yunanistan da böyle olabilir. Bunu arzu ediyorum ama bu 99 depreminden sonra az önce söylemiştim, istikşafi görüşmeleri 2016'da kesen Yunan tarafı oldu. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili sorun iyice su üstüne çıktıktan sonra özellikle bu ilişkilerin istikşafi görüşmelerin, daha sonra da istişare görüşmeler oldu, bir türlü açılamadığını gördük. Bunlar var. Yani yoksa bakıyorum ben şimdi hangi ülkenin dışişleri bakanı geldi ki Türkiye'ye? Sanıyorum ikisi geldi. İki devlet adamı geldi. İkincisi Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tı. Yani bu hatta benim memleket Hatay'da Dışişleri Bakanımız şeyle Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte dolaştılar. Orada hem Yunan ekibinin yapmış olduğu çalışmaları gördüler. Hem de Türklerin yapmış olduğunu gördüler. Hatta az önce mesajlarda söylemeyi belki unuttuk. Yunan Başbakanı Mitsotakis, ben burada Mavi Vatanı yaparken Mitsotakis'le Dendias'ı çok eleştirmiş birisiyim. Ama Mitsotakis'in özellikle bu Türk-Yunan ilişkileri konusunda ümit verici konuşmaları var. Yani bu ümit verici konuşmaların devamını arzu ederiz. Ama dediğim gibi devamını arzu etmekle birlikte acaba gelebilir mi? Mesela Mitsotakis şöyle söylüyor. Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşmış bunda. İçimizi acıyla dolduran görüntüleri bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Yunanlılar ve Türkler yan yana hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar demiş. Gene Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından Türk yetkililerle işbirliği içinde kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini, Türk ve Yunan halklarının dost olduğunu ifadeli 99 Marmara ve Atina depremlerinde de Türkiye ile Yunanistan'ın birbirine yardım ettiğini hatırlatarak bu korkunç olayın uzun vadeli sonuçlarında da Türkiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiriyor. Ve insani yardımlar var. Şimdi Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan mesela Türkiye konusunda en acımasız demeçleri veren veya Türkiye aleyhtarı hareketleri boyuna bütün dünyaya getirmeye çalışan Dendias, o da Hatay'a geldi. Ve burada Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'yu gezerek ortak açıklama yapıyorlar. Bu açıklamada önce Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem beklemek zorunda değiliz demiştim diyor daha önceden. Yani 99'u kastederek. O gün sade bir Türk vatandaşı olarak bunu söylemiştim. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncedeyim diyerek teşekkür etmiş. Bakanın ziyareti ve ülkenin destekleri için. Konuk Dışişleri Bakanı Dendias da dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türk hükümetine, Türk halkına taziyelerimi iletmek istiyorum. Sayın Çavuşoğlu'na buradaki Yunan kurtarma ekibinin göstermiş olduğu faaliyet nedeniyle dile getirdiği memnuniyet, söylemiş olduğu güzel sözler için teşekkür ediyorum diyor. Biz tabii ki burada arama kurtarma faaliyeti yürüten Yunan heyetinin kurtarmış olduğu hayatlardan memnunuz. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden gelen diğer ekiplerin de gerçekleştirmiş oldukları kurtarma faaliyetlerinden memnunuz diyor. İşte o arada diğer ülkeleri de saymış. Hollanda'dan, Danimarka'dan, İsveç'ten vesaire gelenler var. Ve gene sonuç itibariyle ilişkilerimizin düzelmesi için bir depremin daha beklemeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Mevlüt ve Türk hükümetine bize göstermiş oldukları yakın misafirperverlik için teşekkür ederim diyor. Şimdi bunlar güzel dilekler. Yani bunlara katılmamak mümkün değil. Tamam mı? İnşallah böyle devam eder. Bu ilişkilere de yansır. Ama tekrar dediğim gibi yani ben 99 depremi sonrasını yaşamış ve elinde silah tutan biriyken gerçekten iki ülkenin bir güven artırıcı önlemler paketini hazırlamış bir insan. Yani öyle bir şeyi arzu ederdim.
Evet.
Bu çünkü refah neticede insanlar içindir. Ege'de de Doğu Akdeniz'de de iki ülke içinde yetebilecek deniz dibi kaynakları mevcut. Bunu keşke bir hakkaniyet içerisinde paylaşabilsek. Yani bunu ben de istiyorum. Ama baktığınızda daha önce bizi dinleyen sevgili Mavi Vatan şeyleri varsa, dinleyicileri varsa onlar bilirler. Türk-Yunan ilişkilerinde o kadar karmaşık, o kadar çetrefilli konular var ki bunun ama çözmenin ilk yolu ikili görüşmelerden başlıyor. Yani bu istişari görüşmelere tekrar gelmeleri gerekir. Dileriz bunu yaparlar diyorum.
Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz bu arada bize yardım eden herkese. Tüm dünyaya teşekkür ediyoruz. Hocam 5 dakikamız daha var yaklaşık.
Tamam.
İsterseniz konuşmadığımız ne kaldıysa onları da paylaşalım.
Tamam, onlara da bakalım. Mesela burada benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi, Güney Kıbrıs Rum kesiminin yardım talebi kabul edilmedi. Yani bu şeyle ilgili insani yardım talebi niye kabul edilmedi denilebilir.
Hı hı.
Çünkü bunu Güney Kıbrıs Rum kesimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiçe sayaraktan yapıyor. Yahut da Avrupa Birliği nezdinde düşündüğümüzde biz Kuzey Kıbrıs'ı bir Türkiye, bir Kıbrıs olarak düşünüyorduk. Sonra yakın bir zamandan beri de Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü benimsiyoruz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanınmasını istiyoruz. Bir de bu gerekçeyle, yani bunlar var. Onun için Güney Kıbrıs'ın yardım talebi kabul edilmedi. Azerbaycan'ın yaptıkları, bir milletin iki devleti diyoruz ya, yaptıkları her türlü övgünün üzerinde. Diğer Türk devletleri de aynı şekilde. Şöyle bir bakıyorum, Moritanya 4,5 milyon insan var. Moritanya nerede desem sanıyorum Türkiye'de çoğu insan bilmez.
Çok az kişi gösterebilir.
Yani onu söyleyeyim hemen, Fas'ın güneyinde Atlas Okyanusu kıyısında Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında bir ülke 4,5 milyon nüfusu var. Benim de Deniz Harp Enstitüsü'nde öğrencim var. Yarbay Abdurrahman. Onun vesilesiyle tam olarak öğrendim. Onu anlattık. Yani yerini Kuzey Afrika'da biliyordum da o anlatınca daha iyi şekillendi. Onlar bile yardım göndermişler. Bu çok dikkatimi çekti. Yoksa Kuveyt'in yapması normal, Irak'ın yapması normal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin normal, Kanada yollamış, ya Kanada bir yardım şeyi açmış, kampanyası açmış normal. Güney Amerika ülkeleri diyoruz, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, yani Arjantin, Brezilya yapar deriz de Kolombiya, Venezuela, Ekvador, yani bu ülkelerin de yoksul ülkeler aslında bunlar. Bunların da yapmış olduğunu görüyoruz. Çok var. İsveç ilginç bir şekilde, yani İsveç'te biliyorsunuz NATO'ya girsin girmesin yaşadığımız ülkelerden bir tanesi. Onlar da yine bir yardım açmışlar. 3 milyon 400 bin dolarlık yardım paketi. Arama kurtarma ekipleri de ve inşaat malzemeleri de göndermişler. Bunlar var. İsviçre aynı şekilde en donanmış şekilde gelenlerden. İsrail'i söylemiştim. En düzgün gelen ekiplerden bir tanesi oydu.
Ben Ermenistan'ı görmüştüm.
Ermenistan da var. Evet, Ermenistan da var. Ermenistan'da sorun yaşadığımız ülkelerden birisi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Dağlık Karabağ nedeniyle Azerbaycan'ın yaşamış olduğu sıkıntı Türkiye'ye de bağlıyordu. Benim Ermenistan'la ilgili söylemek istediğim şu. Bana göre Ermeni diasporasını düşünerekten veya Ermenistan'ı düşünen özellikle ülkeler var. Amerika gibi, Fransa gibi. Bunlar Ermenistan'ın gerçekten gelecekte refah düzeyini yükseltmek istiyorlarsa Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerini düzeltmeleri lazım. Bu da Ermenistan'da yapacakları şeye bağlı. Ermenistan Dağlık Karabağ'daki yükümlülüklerini yerine getirse ve Türkiye ile arkasından sınır kapıları açılabilir. O zaman Ermenistan da refaha erebilir. Ama şunu söyleyeyim. Ermenistan'da gene insanlığın ne olduğunu hatırlayıp bu eli uzatmıştır. Dolayısıyla burada bütün ülkelere ben de bir programın yapımcısı olaraktan şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık ölmemiş, onlara ayrıca teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz bizler de buraya kadar geldiğiniz için, bu zorlu günlerde bu programa katıldığınız için, bu programı hazırladığınız için. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Vallahi keşke yaşamasaydık da yapmasaydık da evet. Daha güzel programlar yapsaydık.
Değerli dinleyiciler, Profesör Doktor Celalettin Yavuz, güvenlik politikaları uzmanı kendisi bizimle beraberdi bugün. Mavi Vatan'ın 21. bölümünü böylelikle tamamlamış oluyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mavi Vatan.